Ayrım 45.
Bir yandan da bu yerde deliren annelerin çocuklarını düşünmüştüm. Bunlara nasıl ninni söylenmesini daha unutmamış olan başka yabancı annelerin baktığını. Ve bunları yazarken içimden Adriana'nın çocukları şimdi kendilerini pışpışıp uyutan kadınların çocuklarına, torunlarına bu şarkıları, bu sevgiyi nasıl geri verebilecekler diye soruyordum. Toplama kampında ancak birkaç gün kaldım. Bir çarşamba günü polisler beni almaya geldi. Yine Esteban Garcia'ya götürüyorlar diye bir an paniğe kapıldımsa da arkadaşlarım, polisler üniformalıysa gizli polis değil demektir, dediler de içime biraz su serpildi. Yün kazamı bıraktım onlara. Söksünler de Adriana'nın çocuklar için bir şeyler örsünler diye. Tutuklandığımda üstümde olan ve askerlerin önemsiz konularda gösterdikleri titiz dürüstlükle geri vermiş oldukları parayı da bıraktım. Defterimi pantolonumun içine yerleştirdim. Kadınlarla birer birer kucaklaştım. Duyduğum son şey arkadaşlarımın bana yürek vermek için söyledikleri şarkı oldu. Kampa her gelen ve kamptan her ayrılan kadına şarkı söylüyorlardı zaten. Yürürken ağlıyordum. Mutlu olmuştum burada. Dedem beni sokağa çıkma yasağı sırasında bir kamyonete koyup gözüm bağlı olarak götürdüklerini anlattım. Öylesine titriyordum ki dişlerim birbirine çarpıyordu. Arkada benimle birlikte olan adamlardan biri elime bir şeker tutuşturdu. Avuturcasını omzumu sıvazladı. Tasalan min senyorita diye fısıldayarak. Size hiçbir şey olmayacak. Serbest bırakacağız. Birkaç saat evinize kavuşursunuz. Beni Misericordia semtindeki bir mezbeleliğe bıraktılar. Demin şeker vermiş olan adam aşağı inmeme yardım etti. Sokağa çıkma yasağına dikkat et diye kulağıma fısıldadı. Gün doğana kadar yerinden kıpırdama. Motor sesini duyunca beni çiğneyecekler ve adım gazeteleri bir trafik kazasının kurbanı olarak geçecek sandım. Ama taşıt bana dokunmadan uzaklaştı gitti. Bir süre korku ve soğuktan elim ayağım tutulmuş durumda bekledim. Ama sonunda gözümdeki bağı çıkarıp nereye bırakıldığımı bakmaya karar verdim. Çevreme bakındım. Burası çöp dolu boş bir arsaydı. Pislik yığınlarının arasına fareler koşuşuyordu. Gökyüzünde solgun bir ay vardı. Onun ışığıyla uzakta sefil bir gecekondu mahallesinin dış çizgilerini seçtim. Kartondan, kalaslardan, oluklu metalden yapılma evler. Muhafızın sözünü tutarak sabaha kadar orada kalmam gerektiğini anlıyordum. Geceyi orada geçirecektim. Ama birden gölgelerin arasına sinmiş durumda bir oğlan çocuğu belirdi. Bana el etti. Yitirecek bir şeyim olmadığından ayaklarını dolaşarak ona doğru yürüdüm. Yanına vardığımda küçük kaygılı yüzünü gördüm. Çocuk omzuma bir battaniye verdi, elimi tuttu ve tek söz etmeden beni mahalleye doğru çekti. Çömelerek yürüyor, sokaktan ve yıkılmış olan birkaç lambadan uzak duruyorduk. Birkaç köpek avlamaya başladılarsa da ne oluyor diye bakan olmadı. Bir teldeki birkaç parça çamaşırın flamalar gibi asılı durduğu toprak bir avludan geçtik ve bütün ötekiler gibi yıkık dökük bir kulübeye girdik. İçeride tek bir ampul çevreye kasvetli bir ışık serpmekteydi. Gördüğüm bu en son kertedeki yoksulluk içime işledi. Odada çamdan bir masa, kaba saba iki iskemle ve içine bir sürü çocuğun uyuduğu bir yataktan başka eşya yoktu. Kısa boylu esmer bir kadın beni karşıladı. Bacakları damar damardı ve gözleri onu yaşlı göstermeyen bir kırışıklıklar ağına gömülmüştü. Gülümsediği zaman kimi dişlerinin eksik olduğunu gördüm. Yanıma yaklaştı ve çekingen çabuk bir hareketle omzumdaki battaniyeyi düzeltti. Korkmasa boynuma sarılacaktı. ''Bir fincan çay vereyim sana.'' dedi. ''Şekerim yok ama sıcak bir şey iyi gelir.'' Söylediğine göre kamyoneti duymuşlar. Bu ücra yerde yasak saatinde bir taşıt sesi duymanın ne anlama geldiğini biliyorlarmış. Taşıtın gittiğinden emin oluncaya kadar beklemişler. Sonra kadın geride bırakılanın ne olduğuna bakmak için oğlunu yollamış. Ceset bulacaklarını sanıyorlarmış. Kim zaman vurdukları kimselerin cesetlerini bırakırlar bize, diyordu kadın, sindirmek için. Bütün gece oturup konuştuk. Ülkemizin yetiştirdiği çilekeş, dayanıklı, pratik kadınlardan biriydi. Hani hayatından her geçen erkekten bir çocuk edinir, üstüne üstelik başkalarının terk ettiği çocukları, kendi yoksul akrabalarını da evine alır. İhtiyacı olanı ana, kardeş, teyze olur. Birçok yaşamların orta direği olan, büyüttüğü çocukların kendini bırakıp gitmelerine izin veren bir kadın. Erkeklerinin de gitmesine izin verir, tek sitem etmeden. Çünkü tasalanacak daha önemli konuları vardır. Aş ocaklarında Jamie dayının kliniğinde, yitiklerinden haber sormak için gittikleri kiliselerde, ölülerini bulmaya geldikleri morgda gördüğüm sayısız kadınlara benziyordu. Beni kurtarmak için kendin müthiş bir tehlikeye attığını söylediğim zaman gülümsedi. İşte o zaman Albay Garcia'nın ve onun gibilerinin günlerinin sayılı olduğunu anladım. Çünkü bu kadınlarının ruh ateşini söndürememişlerdi. Ertesi sabah kadın beni atlı yük arabası olan yakın bir aile dostuna götürdü. Beni evime götürmesini rica etti. Ben de buraya böyle geldim. Yol boyunca kenti oluşturan korkunç çelişkileri görebiliyordum. Kulübeler ve kulübeleri gözden gizlemek için acele yapılmış derme çatma duvarlar, sıkışık kurşuni kent merkezi ve sonra yukarı semt parkları, İngiliz bahçeleriyle camdan yapılma gökdelenleri, bisikletle gezinen şanslı bakımlı çocuklarıyla. Buranın köpekleri bile mutlu gözüktü gözüme. Her şey düzenli, her şey temiz, her şey dingin, belleksiz bir vicdanın somut huzuru. Bu semt sanki başka bir ülke. Dedem beni üzgüyle dinliyordu. İyi diyebildiği bir dünya ayaklarının dibinde parçalanıp yıkılmıştı. Bir an bir sessizlikten sonra "Ey madem ki burada kalıp Miguel'i bekliyoruz şu eve biraz çeki düzen vereceğiz" dedi. Gerçekten de öyle yaptık. İlkin adamların geri gelip beni yine Garcia'ya götürmeleri olasılığından korktuğumuz için günlerimiz kitaplıkta geçiyordu. Ama sonra en kötü şeyin Nicholas dayının bir zamanlar dediği gibi korkudan korkmak olduğuna, bütün evi kullanarak normal bir yaşam sürmemiz gerektiğine karar verdik. Dedemin tuttuğu özel bir şirket cila makineleriyle gelerek bütün evi temizlediler. Pencereleri sildiler, boya yaptılar. Evi tepeden tırnağa dezenfekte ederek yeniden yaşanılır duruma getirdiler. 5-6 bahçıvanla bir traktör yaban otlarını söküp attı. Halı gibi dürülmüş bir çimlik getirdiler. Giringoların parlak bir buluşu. Aradan daha bir hafta geçmeden uzun kayın ağaçlarımız bile oldu. Şakıyan fıskiyelerimizden sular fışkırdı. Olimpos tanrılarının yontuları onca kuş pisi ve bakımsızlıktan kurtularak eski başı dik, alnı açık gururlarına kavuştular. Ninemin ölmek üzere olduğunu sezinleyerek kuşları salıverdiği zamandan bu yana boş duran kafeslere kuş almak için dedemle birlikte çarşıya çıktık. Ruhların döneminde Clara'nın yaptığı gibi vazolara taze çiçekler, masaların üzerine meyve dolu tabaklar koydum ve evin havası bunların tatlı kokularıyla doldu. Sonra dedemle kol kola evi dolaştık. Köşelerde durup geçmişi andık ve başka çağların, yaşamın bütün iniş çıkışlarına karşın yerli yerinde kalmış olan gözle görünmez hayaletlerini selamladık. Bu öyküyü yazmamız gerektiğini düşünen dedem oldu. Bu sayede günün birinde buradan ayrılmak zorunda kalırsan köklerini de beraberine götürebilirsin kızım, diyordu. Evin unutulmuş köşe burcundaki eski albümleri bulup çıkardık. İşte şurada anneannemin masasının üstünde fotoğraf destesi duruyor. Solmuş bir salıncağın yanında duran güzeller güzeli Rosa. Annemle Pedro Tercero 4 yaşında. Tre Maria'nın avlusunda tavukları yem saçarken. Dedemin gençliğinde boyu 1.80 olduğu zamanki hali. Ferula'nın lanetinin tuttuğunu, dedemin gönlüyle birlikte gövdesinde kavrulup küçüldüğünü gösteren yatsınmaz kanıt. Dayılarım Jamie ile Nicholas. Biri esmer, ciddi, ağırbaşlı, dev cüsseli ve duyan, öbürü sırım gibi zarif, içi içine sığmaz, güler yüzlü. Sonra dadı. Büyük ninemizle dedemiz Delvolların kazaya uğramazdan önceki halleri. Yani kısacası herkes, o soylu Jean de Satigny dışında. Ondan geriye kalan hiçbir maddi iz kalmamış. Öyle ki gerçekten yaşamış olduğundan bile kuşkuya düşmeye başlıyorum. Anıları 90. yılının son sahnesine değin capcanlı ve eksiksiz kalan dedemin yardımıyla yazmaya başladım. Dedem kendi eliyle birçok sayfalar yazdı. Sonra söylemek istediği her şeyi yazdığına inanç getirince Clara'nın yatağına uzandı. Onunla birlikte beklemek için ben de yanına oturdum. Ölüm çok bekletmeden geldi. Ve onu dingin uykusunun arasında habersiz yakaladı. Kim bilir, belki de elinden tutup alnından öpenin karısı olduğunu görüyordu düşünde. Çünkü son günlerinde Clara onu bir an bile yalnız bırakmamış, evin içinde adım adım izleyerek, kütüphanesine kitap okurken, omzun üstünden bakmış, yattığı zaman o da yanına uzanarak, o güzel, kıvırcık başını onun omzuna yaslamıştı. Önceleri gizemli bir ışımadan ibaretken dedem ömür boyu eziyetin çektiği öfkesinden yavaş yavaş arındıkça Clara da en güzel haliyle gözükmeye başlamıştı. Bütün dişleriyle gülüyor ve evin içinde dolanırken öteki ruhları da canlandırıyordu. Yazı yazmamızda bize yardım etti ve onun sayesinde Esteban Trueba'ya mutlu ölmek nasip oldu. Onun adını mırıldanarak, Clara, gaybi gören, durular durusu. Köpek kulübesinde bulunduğum sırada kafamdan şunu yazmıştım. Bir gün Albay Garcia yenilmiş olarak karşıma çıkacaktı ve ben ondan alınması gereken tüm ölçüleri alacaktım. Ama şimdi kendi kinimi kuşkuyla karşılamaya başlıyorum. Evime döndüğümden beri şu birkaç kısa hafta içinde kinim yoğunluğunu, keskinliğini yitirdi sanki. Başımıza gelenlerin hiçbirinin rastlantısal olmadığını, benim doğumumdan çok önce belirlenen bir yazgıya uyduğunu, Esteban Garcia'nın da bu dizaynın bir parçası olduğunu sezinlemeye başladım. Kaba saba, yamuk bir çizgi gerçi. Ne var ki bu dizaynda hiçbir fırça vuruşu boşuna değil. Benim dedem onun ninesi Pancha Garcia'yı ırmak boyundaki sazlar arasında yere yıktığı gün olaylar zincirine yeni bir halka eklenmiş oldu ki bu zincirin kendi kendini tamamlaması kaçınılmazdı. Sonradan ırzına geçilen kadının torunu, ırz düşmanı torununa karşı aynı tutumu sergiliyor. Belki bundan 40 yıl sonra benim torunum da Garcia'nın torununu sazların arasına devirecek ve bu böylece sürüp gidecek yüzyıllar boyunca. Hiç bitmeyen bir üzgü, kan ve sevgi öyküsü, tabuklukta yattığım sırada koskocaman bir resimli bilmecenin parçalarını bir araya getiriyormuşum gibi gelirdi. Her parçanın belirli bir yeri vardı. Bir araya getirmezden önce bilmeceden hiçbir anlam çıkartamıyordum. Yine de bir gün tamamlamayı başarırsam her parçanın bir anlam taşıyacağına ve bütünün uyumlu olacağına inanıyordum. Her parçanın, Albay Garcia'nın bile nasılsa öyle olmasının bir nedencesi var. Arada içime öyle geliyor ki bütün bunları ben daha önceden de yaşadım. Bunların hepsini daha önceden de yazdım, sözcüğü sözcüğüne. Yine de biliyorum ki ben değildim bu, başka bir kadındı. Günün birinde ben kullanabileyim diye defter tutan bir kadın. Ben mi yazıyorum, o mu yazmıştı? Anlar kırılgandır, tek bir insan yaşam kısacıktır diye. Öylesine çarçabuk gelip geçer ki olayların arasındaki ilişki görmeye fırsat bulamayız. Yaptığımız şeylerin sonucunu hesaplayamayız ve geçmiş, bugün, gelecek masalına inanırız. Oysa belki aslında her şey eş zamanlıdır. Bütün çağların ruhlarının boşlukta birbirine karıştığını görebilen Mora kız kardeşlerin dediği gibi. Anneannem Clara işte bunun için defter tutmuştu. Her şeyi gerçek boyutlarıyla görebilmek ve kendi zayıf belleğine meydan okumak için. Şimdi ben de kinimi arıyorum ama bir türlü bulamaz gibiyim. Albay Garcia ile ona benzeyenlerin varoluşunu, dedemin varoluşunu anladıkça, Clara'nın anılarından, annemin mektuplarından, Tre Maria'nın hesap defterlerinden ve önümde masanın üstüne yayılı duran belgelerden parçaları bir araya getirdikçe, bu kinin alevinin sönmeye yüz tuttuğunu da duyumsuyorum. Ahlarının yerine bırakılmaması gereken herkes adına benim öç almam çok güç bir şey. Çünkü bunu yaparsam benim aldığım öç de aynı aman dinemez törenin bir parçası olup çıkar. Bu korkunç zinciri kırmalıyım. Hayattaki işimin, omzuma yüklenen ödevin kinleri sürdürmek değil. Yalnızca şu sayfaları doldurmak olduğuna inanmak istiyorum. Bir yandan Miguel'i beklerken bu odada yanı başımda yatan dedemi toprağa verirken, daha güzel günlerin gelmesi umarken karnımdaki bu çocuğu sayısız tecavüzlerin, ya da kim bilir, belki Miguel'in çocuğu ama her şeyden önce benim öz kızım taşırken yazmak. Anneannem yaşama tanıklık eden defterlerini 50 yıl boyunca tuttu. Kimi dost ruhlarca kaçırılıp gizlendikleri için defterler, ailemizin birçok belgelerini yutan o uğursuz yangından kurtuldu. Şuracıkta ayaklarımın dibinde duruyorlar, renk renk kurdelelerle bağlanmış, tarih sırasına göre değil de olaylara göre ayrılmış. Tıpkı Clara'nın yola çıkmazdan önce düzenlediği gibi. Clara bunları şimdi benim geçmişe yeniden sahip çıkmamda ve kendi korkularımı yenmemde yardımcı olsunlar diye yazmış. İyi ki 20 sayfalık basit bir okul defteri, bir çocuğun çıt kırıldım yazısıyla doldurulmuş. Şöyle başlıyor. Barabas bize denizden geldi. Kitabın sonu. 1 Ekim 1999.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 Körler Bölümü @ibb.gov.tr